Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bir genç zamanında daha birlikteyiz. Bu haftaki genç zamanımız, geçtiğimiz haftalarda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenmiş Camiler Haftası'nın konusunun gençlik olması hasebiyle ilk konumuz olacak. Gerçekten gençlerle cami arası çok büyük bir boşluk var. Bunu da Diyanet çok iyi fark etmiş. Cami Haftası'nı böyle bir gençlik temasıyla yapmış olmaları cidden ümit vericiydi. Yapılan etkinliklerde, ortaya konan çalışmalarda en azından o boşluğun görülmüş olması, durumun vehametinin idrak edilmiş olması noktasında bir ümit verdi, önemlidir diye düşünüyoruz. Hakikaten güzel etkinlikler gerçekleştirildi. Ankara merkezli bu etkinliklerin birçoğu da Kocatepe Camisi civarında yapıldı. Kocatepe Camisi'nin iç avlusuna çok güzel bir düzenleme yapılmış. Bir tür fuar şenliği havası içerisinde etrafa standlar kurulmuş. İşte bir takım sivil toplum kuruluşları, genç özellikle sivil toplum kuruluşlarının açmış olduğu standlara da genç kardeşlerimiz geldiler. Bizim Ankaralı genç gönüllü kardeşlerimiz de orada çok güzel bir stand açmışlar. Orada biz de birkaç program yapma fırsatı bulduk. Bir tanesi genç forumdu. Gençlerin camiyle ilgili hatıraları, konuşmaları, düşünceleri, fikirleri, camiyle ilgili intibalarını orada dinleme fırsatımız oldu. İkincisi de haftanın sonunda Çankaya Müftülüğü tarafından düzenlenen cami ve gençlik konulu bir konferanstı. Orada Genç Dergisi'nde yazmış olduğum bir yazıya atıfta bulunarak konferansa başladım. O yazıyı da burada sizlerin de dikkatinize arz etmek isterim. Arkadaşlarımıza birkaç önerimiz oldu, genç kardeşlerimize özellikle cami konusunda. Bunlardan bir tanesi, arkadaşlarını seçerken nasıl dikkatli davranıyorlar? Hayatlarında bir de arkadaşların, bir cami arkadaşlarının olması şeklindeydi. Bir camiyle arkadaş olmak ilk bakışta garip gelebilir. Ama cami son tahlilde kendisiyle arkadaşlık kurulabilecek. Kendisine şefkat, merhamet, belki efendim sığınma talep edilebilecek çok mübarek bir mekandır. Bizde eşya ile arkadaşlık noktası ne kadar anlaşılabilir bilmiyorum ama biraz romantik bir iş gibi görülür. Aslında bu bizim hem inancımızda hem de nebevi efendim uygulamalarda mevcuttur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud'a bakıp bu Uhud'dur, bizi sever, biz de onu severiz buyurması, bir dağ ile bu tür bir muhabbet ilişkisinin kurulması, yine ayet-i kerimelerde taşlar var ki Allah korkusundan şerha şerha yarılmışlardır ya da Allah korkusundan yuvarlanırlar şeklinde taşlarla ilgili böyle ifadelerin olması, cami gibi bir efendim Allah'ın evim evi diye tavsif edilen bir efendim mekanın da böyle bir aidiyet ilişkisi, bir muhabbet ilişkisi içerisine girilebileceğini gösteriyor diye ben düşünüyorum. O yüzden ben arkadaşlarımıza bir camiyle arkadaş ol kardeşim şeklinde bir öneride bulundum. Şöyle bir camin olsun, arkadaş sıcaklığıyla içine girdiğin, bir köşesinde değil, her köşesinde izini serdiğin, nazarını gezdirdiğin, seni her geldiğinde tebessümle karşılayan, alıp bağrına basan, gelmediğinde meraklanıp soran, bazen arayı uzattığında kişi umduğuna gücenirmiş, fehvasınca sana tavır koyan bir camin olsun. İnsan cemaatle ya da işte bu tür varlıklarla böyle bir muhabbet ilişkisi geliştirirse gerçekten ummadığı tecelliler alabilir. O bir efendim muhabbet ilişkisi çerçevesinde kalırsa tabii bizi Cenab-ı Hakk'a yaklaştıracak, onunla efendim aramızdaki ünsiyeti kavileştirecek bir muhabbet ilişkisi olursa tıpkı bir efendim arkadaşın tavır koyması ya da sevgisine isaret etmesi gibi böyle ilginç tecelliler olabilir. Bir camin olsun güzel kardeşim, imamını tanıdığın, imamı seni tanıyan, duvarını tanıdığın, duvarı seni tanıyan, minberini tanıdığın, minberi seni tanıyan, mihrabını tanıdığın, mihrabı seni tanıyan, her gittiğinde ayrı ikramla uğurlandığın bir camin olsun. Her gittiğinde acaba bugün ne ikram edilecek diye heveslendiğin bir camin olsun. Cemaati dostların, kokusu vuslatın, sükuneti huzurun olan bir camin olsun. Bir camin olsun benim camim dediğin, yarın sana şahitlik edecek bir camin. Şahitlik etsin ve desin ki, gelirdi, tanırdım, bilirdim. İşte şuralarda secde izleri var. İşte şurada bir damla gözyaşı. Şu duvardaki yıllanmış hatta içli nazarı var. İşte şu mihraba ötelere açılan bir kapı gibi bakmışlığı var. İşte şu kürsüden yükselen sese çölde kalmış birisinin iştiyakıyla kulak kabartmışlığı var. İşte şu minberden işittiğine kalbinin bile sesini kısarak dikkat kesilmişliği var. Duvarlarında çın çın öten tekbirlere, hamdeleye, salveleye, Kur'an sadasına gönlüyle yönelmişliği var. Ezanımdaydı hep kulağı, kametti kametimle, hakkında ötede böyle şahitlik edecek bir camin olsun. Secde ettiğimiz yerler, inanıyoruz ki bize ötede şahitlik edecekler. Camimizin de bu anlamda şahidimiz olması ne kadar güzel olurdu kıymetli dinleyiciler. Sana bir camiyle arkadaş olmanı öneririm kardeşim. Hepimiz gurbetteyiz. Cami sıladan indirilmiş bir menzildir. Orası evdir, evimizdir. Dışarıda nerede olursak olalım misafiriz. Ne zamanki camimize gireriz, misafirliğimiz biter. Artık evliyiz, evdeyiz, evdeniz. Bir camin olsun, ev sıcaklığı ile kucakladığın. Bir camin olsun, seni ev sakini gibi kucaklayan. Forumda bu konuşmayı, bu yazıyı okuyarak başladığımız tartışmada bir ara dedim ki, arkadaşlar, ev seçiyorsunuz, yarın hepiniz evleneceksiniz, bir takım efendim seçimler yapacaksınız. Bunlardan bir tanesi de evinizle ilgili olacak. 2+1 mi olsun, 3+1 mi olsun, alışveriş merkezlerine yakın mı olsun, okullara yakın mı olsun. Aman dedim, bir kriterinizle, hatta birinci kriterinizle eviniz muhakkak camiye yakın bir ev olsun. Bunu düşünürseniz evinizle ilgili düşündüğünüz diğer efendim özelliklerin de hayret verici bir şekilde yerine geldiğini görürsünüz. O bereketi hissedersiniz dedim. O ara birkaç tane dinleyici kendi aralarında böyle gülüşmeye başladılar. Ben de merak edip, zaten forum olduğu için karşılıklı konuşma şekline geçiyor, hayırdır bir şey anlatacaksınız herhalde diye kendilerine söz verdim. Bir tanesi bir gün, birkaç gün evvel görmüş olduğu bir rüyayı anlatmış arkadaşlarına. Tam üzerine denk geldi diye benimle paylaştılar. Oradaki arkadaşlarla paylaştılar. Rüyasında bir ev alacaklarmış. Bir cami görmüş. Çok büyük bir cami. O evin, caminin yakındaki o evin taliplisi oluyorlarmış. Hakikaten o aralarda ev arıyorlarmış. Ve en son baktıkları evde tam o rüyasında gördüğü caminin yakınındaki ev çıkmış. O evle ilgili şu an düşüncemiz devam ediyor. Bu bizim için ilginç bir deneyim oldu diye söylemişti. Caminin hakikaten bu anlamda bereketli olduğunu söylemek mümkün. 3 gün sonra da zaten Zeynep diye tıp fakültesi mezunu bir kardeşimiz var. Yeni o da evlendi. Allah hayırlı mübarek etsin, saadetler nasip eylesin. O da o konuşmanın akabinde ertesi gün beyiyle, bir Anadolu iline tayin olmuş beyiyle konuşurlarken camide bir dostunu gördüğünü, camideki dostunun da onun ev arayışı içerisinde olduğunu anladığı an kendisine yardımcı olmak üzere efendim harekete geçtiğini ve onun vesilesiyle ev bulduklarını anlattı. 3 gün sonra tekrar bir başka program vesilesiyle Ankara'da karşılaştığımızda, bunlar hakikaten güzel şeyler. Caminin hayatımızdaki merkeziyeti arttığı müddetçe bereket de artacak diye ümit ediyoruz. Çünkü ecdadımız zaten böyle bir medeniyeti bize bırakmış. Bizim medeniyetimiz cami merkezli bir medeniyettir. Bizim şehrimizin tam göbeğinde cami vardır ve o gergef gergef dokunan müesseseler, kurumlar o cami merkezli efendim şehre yayılırlar. Bu anlamda da camiye ne kadar yakın olursak o kadar bizim için bereket olur, kurbete, vuslata vesile olur diye ümit ediyoruz. Merhum Ömer Kirazoğlu ağabeyimizin böyle çok güzel bir beyti var hatırlayabildiğim kadarıyla. Cenab-ı Hak dostlarını hep mescitlerden seçiyor diyor. Cennete giden yollar hep mescitlerden geçiyor. Cenab-ı Hak dostlarını hep mescitlerden seçiyor. Dolayısıyla dost olmanın yolu da mescitten geçiyor. Bir önerimiz de genç kardeşlerimize orada imamla iyi geçinmeleri şeklindeydi. Çünkü imam çok stratejik bir insan. Onun şahitliği muhtemelen kendisiyle ilgili tabii bir takım sıkıntılar ya da duruşu, o ayrı şahsi mükellefiyetidir. Ama bulunduğu mevki itibariyle bir caminin imamı olmak, bir mahalledeki o efendim hayatın merkezindeki müessesenin başında olmak ve günde beş vakit oraya efendim namaz çağrısı yapmak, böyle herkese nasip olmaz. O anlamda imamla iyi geçinmek, imamın tanıdığı birisi olmak, imamın göz aşinalığının olduğu birisi olmak, ötede işte ben tanırdım, gelirdi arada diye efendim ifade edebileceği bir yakınlık içerisinde olmak, tabii insan ister ki her vakti devam edebilsin ama metropol şartlarında bu çok mümkün olmuyor. Mümkün olduğu kadar onunla da tanış olmak hakikaten önemli bir şeydir diye düşünüyorum. Efendim camiler hakikaten içinde bulunduğumuz gurbetin en sıla yerleri. Nerede olursak olalım camide evimizde gibi hissediyoruz kendimizi. O huzur bize Cenab-ı Hak tarafından bahşedilmiş bir huzur. Dünya bir gurbet zaten. Burada çok da rahat edeceğimiz ortamlar, fırsatlar olmuyor. Camiler ama hakikaten Cenab-ı Hakk'ın evleri olması hasebiyle bize o esas evimizden esintilerin içerisinde olduğu mübarek mekanlar. Gurbette bir iki senemiz geçmişti. O dönemde ben bunu böyle buram buram hissettim. Kendi kültürümüzün, kendi medeniyet dünyamızın, kendi ruh dünyamızın efendim çevremsi, ortamı, muhiti bundan uzak kaldığınız zaman bir zamanla bir daralma yaşıyorsunuz. Öyle bir daralma yaşadığım bir vakitte Washington İslam merkezine doğru böyle cuma namazı kılayım diye bir sabah yola çıkmıştım. O cami Amerikan başkentinin en büyük camisi, sefaretler olarak bilinen Mes Caddesi üzerinde Memlük dönemi eserlerini andıran bir yapısı var. Ayrıca Osmanlı ve Endülüs unsurlarını da yansıtan güzel bir stille yapılmış. Mimarlığını Mario Rossi adlı bir İtalyan yapmış. 1957 yılında tamamlanmış cami. Dış avlu, iç avlu, iç avlunun birer köşesinde yer alan kütüphane, alışveriş merkezi ve ana binadan oluşuyor. Dış avluya girişte İslam ülkelerinin bayrakları var. Söylendiğine göre bu bayraklar caminin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu tüm İslam ülkelerinin katkılarıyla yapıldığını göstermek için oraya konmuş. Hakikaten Amerikan İslam toplumu için o cami önemli bir merkez. Tam böyle Sefaretler Caddesi olarak bilinen yerde gayet stratejik bir mevkili ve çok güzel bizim medeniyetimizi yansıtan bir stille inşa edilmiş. İlginçtir, bu cami ilk defa Kasım 1944'te Washington'da vefat eden Türk Büyükelçisi Mehmet Münir Ertegün'ün cenaze namazının nerede kılınacağı sorusuna cevap aranırken bu camiyle ilgili bir fikir doğmuş. Mehmet Münir Ertegün Amerika'nın ilk Türk Büyükelçisi. 1956 yılında naaşı Missouri zırhlısı ile Türkiye'ye gönderilmiş. Dolayısıyla onun vefatının akabinde başlayan tartışmalar bu caminin efendim inşasına vesile olmuş. Hakikaten Münir Ertegün önemli bir isim. Ertegünler önemli bir aile. Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi'nin şeyhlerinden bunların dedesi. Muhtemelen Münir Ertegün'ün babası ya da dedesi. Aynı zamanda büyük bir taş oyma ustası olan Aziz Efendi, Sami Efendi ve Necmettin Okyay gibi öğrenciler yetiştirmiş İbrahim Ethem Efendi. Bunun torunu Münir Ertegün. Milli mücadelede büyük hizmetler görmüş Özbekler Tekkesi. Şu anda bir eğitim kurumu olarak bildiğim kadarıyla devam ediyor. Buranın tabii avlusunu, içindeki o müştemilatını halen aile kullanıyor diye biliyorum. O çok böyle güzel, otantik bir yapı orası. Hemen Sultantepe'nin üst tarafında yer alan bir çok güzel bir tekke. Bu tekkenin şeyhinin torunu Amerika'nın ilk Türk Büyükelçisi olmuş. Ama ilginçtir, onun oğlu da, yani Münir Ertegün'ün oğlu da Time dergisinin kendisinden sayfalar boyu bahsedebileceği kadar efendim etkili bir sanat adamı olmuş ama dün bizim sanatımızın, bizim medeniyetimizin büyük insanlarını yetiştiren o dedenin torunu bugün Atlantik ötesindeki efendim bir belki çok zaman çığlık diye nitelendirebileceğimiz, çok böyle anlamadığımız efendim seslerin kayıtlarını yapan, onların sanatçılarını yetiştiren ilginç bir efendim kişilik olmuş. Atlantic Records diye bir şirket kurmuş Ahmet Ertegün. Pop müzik endüstrisinin en gözde şirketlerinden olan bu efendim şirket de hem Ertegün'ü çok meşhur yapmış hem de müzik yapımcısı olarak kendisi işte Time dergisiyle bile buluşacak kadar önemli bir efendim o dönem oraya göre işlerde bulunmuş. Bu çok ilginç bir tecelli hakikaten kıymetli dinleyiciler. Bir tarafta bir dede bizim medeniyetimizin en güzel sanatçılarına vesile oluyor. Bir tarafta da torun Atlantik medeniyetinin sanatçılarına vesile oluyor. Aradaki efendim uçurum, yani 80 seneyi bile bulmayan, belki 100, hadi 100 senelik diyelim. O 100 senelik uçurum bizim millet olarak nereden nereye savrulduğumuzu, ne büyük bir anafor içerisinde kaldığımızı gösteren çok efendim ibretlik, ilginç bir anekdottur diye düşünüyorum. Ben o gün camiye girer girmez bizim seramiklerimiz ilk dikkatimi çekmişti. Yerde İran halıları vardı, duvarlarda bizim seramiklerimiz. Bağış, İran halılarının bağışı Devrik Şah tarafından yapılmış. Girdiğimde baktım herkes Kur'an-ı Kerim okuyordu. Çok böyle güzel bir hava var içeride. Ezan saatine doğru camide neredeyse boşluk kalmadı. Amerika'daki camilerde hem mekanlar yetersiz olduğu için hem de efendim cumaların daha böyle esnek olması için cumalar ikişer defa kılınıyor. Bir mesela 12'de olur, bir 2'de olur. Hatta bazen 3'e kadar ikindinin el verdiği ölçüde birkaç cumanın kılındığını biliyoruz. İç ezan öncesinde mikrofon imamdaydı. Mikrofonu aldı imam ve bir misafirler olduğunu ve mihrabı ve minberi bu misafire vereceğini söyledi. Biraz böyle dalgalandı cemaat. Çünkü bilenler varmış herhalde. Misafir ilginç bir tecelli oldu bizim için de. Ben o dönemde ne Umre'ye gitmiştim ne de hacca gitmiştim. Kabe imamı diye meşhur herkesin bildiği Abdurrahman Südeysi geçti mihraba. Hem hutbeyi okudu hem de o herkesin aşina olduğu sesiyle bütün cemaati Kabe'ye taşıdı. Biz orada işte evimiz diye, huzuru bulalım diye gittiğimiz yerde böyle hoş bir ikramla karşılaştık. Cuma'nın bitiminden sonra da cami içindeki heyecan yerini avluda devam edecek farklı bir heyecana bıraktı. Herkes caminin arka tarafındaki bir meşrutanın önünde kuyruğa girdi. Çünkü ekmek, pilav ve tavuktan oluşan bir yemek dağıtıldı. Bu da bizim medeniyetimizin, hakikaten yemeği, yedirmeyi çok seven medeniyetimizin çok önemli bir efendim göstergesi. O cami, cuma, cemaat böyle bir şenlik havası içerisinde, bir bahar havası içerisinde, bir bayram havası içerisinde orada hem gönüllerini doyurdular, hem ruhlarını doyurdular, hem de sonrasında karınlarını doyururlarken yapılan hayrın bereketi dört bir taraftan camiyi kuşattı sanki. Yani bir bereket ki ikram eden hayır sahibini de ikramı kabul etmekle hayır sahibine ikram eden cemaati de aynı yere, aynı ulvi gayeye, Rabbimizin hoşnutluğuna götürmüştür diye o gün böyle bir hissiyata sahip olduk. Biraz sonra cami boşaldı tabii. Caminin civarındaki tek güne mahsus hareketlenme artık son demlerini yaşadığı için orada tabii gurbetteki arkadaşlar için, kardeşler için de cumalar yine hep beraber olmanın, birlikte bir haftanın belki değerlendirmesini yapmanın da bir fırsatı oluyor. Ama hakikaten gurbette cuma, gurbette namaz, gurbette cami belki gurbet içinde gurbet olduğundan çok daha efendim anlamlı. Allah'ın arzı geniş diyerek ana vatanlarından kopmuş ya da koparılmış inananlar maddi anlamda rahat, dinlerini yaşama konusunda oralarda daha hür de olsalar, rükularını, sucutlarını, kadelerini ve dualarını farkında olarak ya da olmayarak bir gariplik edasıyla gönderiyorlar Rablerine. O yüzden belki o yoğunlaşma oraların cumasını çok daha bir tatlı, çok daha böyle efendim hani çöldeki ilk yudum hasretinde kılıyor diye düşünüyorum. Bir hafta boyunca tek tük kardeş yüzleri haricinde dış dünyalarında İslam şeairi adına, İslami işaretler adına en ufak bir efendim görünüme bile hasret garipler, gurbetteki bu garip kardeşlerimiz birbirlerinin simalarında ve nazarlarında muhtemelen ferahlıyorlar ve bu oralarda camileri, cami efendim nosyonunu, bizim için caminin anlamını çok daha efendim görünür kılıyor. Bu anlamda bizler belki çok şanslı insanlarız. Bulunduğumuz coğrafya, nerede efendim olsanız 3-5 dakika içerisinde bir camiye ulaşabileceğiniz çok müstesna yerler. Buraların tabii bu hale gelmesi çok uzun mücadelelerin, gayretlerin sonucunda. Hala bu anlamda belki camiden uzak, hani ezansız semtler diye Yahya Kemal'in ifade ettiği yerlerimiz de olabilir. O zihniyetteki insanlar olabilir ama camiler, ezanlar, efendim Allah'ın evleri olarak ifade edebileceğimiz bu mübarek mekanlar bizlerin bu dünyadaki, bu gurbetteki sılaya en yakın yerlerimizdir. Buraların kıymetini bilmek lazım. Buraları gençlerle buluşturmak lazım. Çocuklarımızın buraları şenlendirmesine, içlerinde oynamalarına, koşuşturmalarına kızmamak lazım. Gençlerimizin buralara gitmesi için oraların gündemlerini belki daha farklı düşünmek lazım. Burada imam efendilere, müezzin efendilere de büyük roller düşüyor. Belki onlar da daha farklı alternatif programlar uygulayarak gençleri camilere çekebilecek efendim bir derdin içerisine girerlerse, Mevlana Hazretleri'nin de buyurduğu gibi dert yol açar. Onlar öyle bir derdin içine düşsünler. Cenab-ı Hak da onlara çok güzel efendim fırsatlar verecektir. Bir ortadaki yaranın, sıkıntının, o boşluğun, camiyle gençler arasındaki boşluğun bir şekilde giderilmesi, camilerin tekrar gençlerin doldurduğu mekanlar haline gelmesi, bu anlamda hakikaten hem Diyanet İşlerimizin hem onların kıymetli efendim çalışanlarının önemli bir gündemidir. Bu cami haftası münasebetiyle düzenlenen programlar da bunu gösteriyor. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz, takdirlerimizi bildiriyoruz. Tabii camilere gençlerin de bu anlamda yoğunlaşması, gençlere de bu çağrının yapılması önemli. Sadece bu camideki zevata düşen bir şey değil. Arkadaşlarımızın da cami merkezli, camiye yönelik bir hayatı tercih etmeleri, caminin merkezine doğru yürüdükçe kalbin merkezine, hayatın merkezine ve bizden beklenen muradın merkezine doğru yürüdüğümüzde bilmeli ve ona göre bir cami hassasiyeti içerisine girmeliler. Hayatlarını belki orada efendim tekrar düşünmek durumundalar. Hepimiz için bu geçerli tabii sonuçta. Bizler de bu yoğun hayatın içerisinde, yoğun zannettiğimiz hayatın içerisinde, bu koşuşturmanın içerisinde belki ilk gündemlerimizi cami merkezli gündemler haline getirmeliyiz ki zamanla biz de inşallah o anlamda hayatımıza cami merkezli bir görünüm katar ve bu da bizi Rabbimizin merkezine doğru, Rabbimiz merkezli bir hayata doğru yaklaştırır diye ümit ediyoruz. Efendim genç dergimizin sadece dergisi yok, aynı zamanda kitapları da var. Genç kitaplar diye ifade ettiğimiz. Bunu da inşallah ikinci bölümde sizlerle 5 tane kitap çıktı, onları paylaşalım. Bir ara vereceğiz. Biraz sonra tekrar beraber olacağız efendim. Evet, Genç Zaman'da tekrar beraberiz. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Her çarşamba 19'da 20 arasında Erkam Radyomuzda, kalbimizin frekansında, genç zamanında, ebedi gençliğe giden yolda paylaşımlarımızı burada hep beraber yapıyoruz. Bu bölümde genç kitaplardan bahsedeceğim. Genç kitaplar, genç dergimizin yazarlarının ortaya koydukları eserler. Bu dönemde 5 kitap daha çıktı. Zannediyorum bir 8 kadar kitap vardı, daha evvelden çıkmıştı. Bu 5 kitap Erkam Yayınları'nın Genç Kitaplığı serisinden çıktı. Bir tanesi Mehmet Dinç'in Gençliğe Kitabesi, Lütfü Arslan'ın Dünya Bizi Bekliyor, ve Genç Peygamber ve Genç Dostları kitapları, Adem Ergül Bey'in Rabbani Eğitim kitabı ve Ayşegül Genç'in Dünyayı Kurtaran Kız kitabı. Mehmet Dinç, Erkam Radyo'da da programlarını takip ettiğiniz bir psikolog kardeşimiz. Kendisi hakikaten o psikolojinin Freud'la belki şekillenmiş dünyasını bizim değerlerimizle buluşturma gayreti içerisinde olan bir kardeşimiz. Çok önemli çalışmalara imza atıyor. Kendisinden uzun vadede çok güzel efendim teorik katkılar da bekliyoruz içinde yer aldığı sahaya. Gençliğe Kitabe, Mehmet Dinç'in Genç'te yayınlanmış psikoloji eksenli yazılarının aslında bir muhassılası. Şöyle bir giriş yapmış Mehmet Dinç: Nietzsche, filozofların bütün yapıtları bir otobiyografi ve onun içinde saklı itiraflarıdır der. Ben bunun hemen bütün yazılar ve yazarlar için doğru olduğunu kabul ederim. Yani yazan kendini yazar esasında, kendine yazar. Bu benim de çok paylaştığım bir ifadedir. Ben yazmayı hatta bir ifşa olarak değerlendiririm. Bir ifşa eylemidir yazmak. Kendinizi, efendim, kelimelerinizi, hislerinizi, duygularınızı ve iç dünyanızı bir anlamda paylaşırsınız. Bu ne kadar paylaşılmaya değer bir şeydir? Bir iç mırıltısı mıdır? Gerçekten karşı tarafı zenginleştirecek bir paylaşım mıdır? O ayrı bir konudur. İşte orası zaten yazarlık imtihanının başladığı nokta. Yazarların yazdığı ve söylediği, gördüğü ve duyduğundan ziyade görmeyi ve duymayı seçtikleridir, diyor Mehmet Dinç. Bu seçimlerin düşündürdükleri ve hissettirdikleridir. Bazen düşünce ve hisler seçimlerin sebebi de olabilir. Düşündükleri ve hissettikleri neyi görmeyi ve neyi duymayı seçmelerinde etkili olur. Genç'te kaleme aldığı yazıların, dolayısıyla Gençliğe Kitabe diye kitaplaşmış yazıların da böyle yazılar olduğunu ifade ediyor. Bir tür otobiyografi, bir tür seçimler birikimi, 2 yıldan daha fazla bir zaman içerisinde her ay gördüklerimizi, duyduklarımızı, düşündüklerimizi ve hissettiklerimizi yazdım, diyor. Dolayısıyla kısmen kendimi yazdım ve kısmen kendime yazdım. İnsan fark etmiyor, insan unutuyor, insan aldırmıyor. Fark etsin, unutmasın, aldırsın. Yani kısaca daha derin yaşasın diye bir uyarıya, bir hatırlatmaya ihtiyaç duyuyor. Bu yazılar bir vesileyle gördüklerim, öğrendiklerim veya yaşadıklarımdan çıkardıklarım ve hatırlatmalardan müteşekkil. Kendimi uyardım, kendimi hatırlattım. Kısaca kendime ayar çektim, diyor Mehmet Dinç. Bir diğer kitabımız Genç Peygamber ve Genç Dostları. Bu da Lütfü Arslan'ın kaleme aldığı bir kitap. Onun da giriş yazısını okumak isterim. Orada ilginç bir olay anlatılıyor. Yer İstanbul, kalabalık bir semt çarşısı. Çarşının işlek bir köşesinde bedava kitap dağıtan bir stand var. Dağıtılan kitap alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı. Standın başındaki vazifeli ilgililere elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Bir ara oradan geçen bir bayan soruyor: ne yapıyorsunuz burada? Vazifeli cevap veriyor: Peygamber Efendimizle ilgili bir kitap dağıtıyoruz. Kadın standdaki kitaplara bakarak dudak büküyor ve şu ilginç cümleyi sarf ediyor: ha, şu çok evlenen adam mı? O anda bir yerlere bir ateş düşüyor. Bu ateşin bir kısmının standta duran o vazifelinin yüreğine düştüğünü tahmin edebiliriz. Çünkü neresinden çıktığını bilemediği bir ses ve acı bir tebessümle kadına o anda şunu söylüyor: hanımefendi, müsaadeniz olursa şu çok evlenen adamı size birazcık anlatmaya müsaadeniz var mı? Size birazcık anlatmak isterim. Kadın razı oluyor ve yarım saat kadar dinliyor standdaki o genci. Yarım saat sonra ayrılırken standdaki ziyaretçi defterine şunları yazıyor. Hani kitap alanların Resulullah Efendimizle ilgili intibalarını yazdığı bir defter. Oraya şunu yazıyor: ya Resulallah, keşke senin zamanında yaşasaydım da seninle evlenmek için can atan o hanımlardan birisi de ben olsaydım. Ne anlattı acaba o vazifeli, diyor Lütfü Arslan. Ne anlattı ki o ters bakışın sahibi kalbi aldı, bir seven kalbine çevirebildi kısa bir zaman içerisinde. Aslında o gencin ne anlattığı çok önemli değil. Bunun önemli olmadığını şuradan çıkarabiliriz ki, sonuçta siyer kitaplarının yazdıkları bellidir. Özellikle o hanımın merakı çerçevesinde anlatılacaklar da üç aşağı beş yukarı tahmin edilebilir. Ama o gencin anlattıklarını nasıl kendisinin yaptığı, peygamberini kalbine nasıl nakşettiği, işte merak edilmesi gereken esas budur. Acaba o genç peygamber efendimizi kalbinde nasıl yaşıyor, nasıl temsil ediyor ve ondan bahsederken ne hissediyordu? Kalbini onun sevgisiyle diriltmiş birisinin söylediği her söz muhakkak kalbinden çıkacaktır. Kalpten çıkan ise gider muhatabının kalbini bulur. Bulmakla da kalmaz. İstidadı ve nasibi varsa alır kendisi gibi yapar. Resul Efendimiz'i diyor Lütfü Arslan, ne kadar okursak okuyalım, ne kadar müzakere edersek edelim, eğer onu kalbimizle yaşamaz, tatmaz ve hissetmezsek edindiğimiz bilgilerin semeresini göremeyiz. Bu hadiseden çıkartılabilecek bir başka soru da şudur. Bizim böyle 15-20 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde peygamberimize dair söyleyeceklerimiz ne olabilirdi acaba? Zaman zaman bizim de yurt dışına giden arkadaşlarımız oluyor. Onlara iki şey söylüyorum. Bir tanesi diyorum, namazını hiçbir zaman için geçirmeyeceksin. Hep namazı hayatının merkezine alarak yaşamaya gayret edeceksin. Bir de şu soruyu kendine sorup ona hazırlanarak gideceksin. Eğer birisi sana gelip İslam'la, peygamberle ilgili 3 dakika, 5 dakika içerisinde anlatabileceğin bir fırsat verirse, acaba ne anlatırdın, ne söylerdin, ne efendim onlara ifade ederdin ki o 3 dakikalık, 5 dakikalık, belki onun için kader anı sayılabilecek o anda kendisinin kalbini bir takım tohumlar atabilecek bir efendim etkinlikte, verimlilikte olabilir miydin? Bu soruyu düşün diye bu kardeşlerimize ifade ediyorum. Şimdi burada da aynı anlamda bir şey var. 15-20 dakikalık bir zamanımız olsaydı ve gelip bizden Peygamber Efendimiz'i anlatmamızı isteselerdi, orada işte aslında anlatacaklarımız kendi iç dünyamızda onunla ilgili makes bulanlar, karşılık bulanlar olacak. Onu tanımadan, tanıdıklarımızı yeni tabiriyle içselleştirmeden karşımızdakine anlatacak bir şeyimiz de muhtemelen olmayacaktı. Onu tanımak ve içselleştirmek ise onun hayatına dair yapacağımız bir tefekkür yolculuğuyla başlayacak kıymetli dinleyiciler. Onun yaşadığı her hadiseyi, aktardığı her hikayeyi, ondan aktarılan her hadisi, sünnetini ve hayatının her safahatını acaba hangi boyutu ile bizi nereden yakalıyor diye bir merak ile yeniden ele almamız gerekiyor. Çünkü o bizim kaderimiz aslında. O bizim iç dünyamızdaki kendimize ait şifrenin efendim belki çözülmesine vesile olacak işaret taşları. Çünkü neresi dikkatimizi celp ediyor, neresi bizi yakalıyorsa aslında orası efendim bizim belki Efendimiz'e yaklaşacağımız, Efendimiz'le buluşacağımız, dolayısıyla hakkımızdaki murad ile buluşacağımız önemli bir efendim belki vesiledir. İşte bu kitap, yani Genç Peygamber ve Genç Dostları, gençlik kitabından çıkan Erkam Yayınları'nın böyle bir merak ve gayretle ortaya konmuş yazılardan oluşuyor. Genç dergimizin bir kapağının ifadesiydi Genç Peygamber ve Genç Dostları. Sonradan bu ifadeler Anadolu'da birçok yerde yapılan konferanslara da isim ve ilham kaynağı oldu. Şimdi ise Peygamber Efendimiz'i gençliğiyle anlamaya çalışan yazılardan oluşan elinizdeki kitabın başlığını oluşturuyor. Duamız odur ki Rabbimiz Resulullah Efendimiz'i anlama ve onun halinden hisseler alma noktasındaki çabamızı hiç bitirmesin. Bu çaba olduğu müddetçe ona doğru yürüyüşümüz hiç kesilmeyecek. Bu ise her bereketin kaynağı olacak. Lütfü Arslan'ın bir diğer kitabı Dünya Bizi Bekliyor adını taşıyor. Bu daha çok yapılan geziler, yurt dışına düzenlenmiş bir takım hizmet gezileriyle alakalı bir efendim yazılar bütünü diye ifade edebiliriz. Oradan da bir kısa bir anekdot okuyalım. Bahar geldi, etraf diriliyor. Tabiatta bir cümbüş, yerinde oturana aşk olsun. Sen geliyorsun. Muhammedi nazarlarla baktığın her yer uyanıyor. Sen geliyorsun. Her yerden enerji fışkırıyor. Sen geliyorsun. Harita önüne seriliyor. Yöneliyorsun. yöneldiğin yerde çiçekler açıyor. Çünkü yöneldiğine zorunluluk ya da yasak savma kabiliğinden değil, içinden höykürüp gelen bir aşkla yöneliyorsun. Aşkla ayağa kalkıyor, göklere doğru derin bir nazar atıyor, kamaşan ve kamaştıran gözlerinle arıza dönüp sözünü söyleyecek zamanının geldiğini hissettiriyorsun. Evet, evet artık zamanıdır. Sen haritan önünde oraya nazar ediyorsun. Haritadan yer beğeniyor, haritayı merhamet, aşk ve fedakarlıkla tekrar karıp hakkın halitası yapacak zamanın geldiğini dört bucak, yedi iklime gösteriyorsun. Sıran gelmiştir kardeşim. Haritadan yer beğen. Haritadan yer beğen çünkü her yer senindir. Her yer, yer benden sorulur diyenindir. Yer benden sorulur çünkü yer sana verilmiştir. Haritadan yer beğen, harita önüne serilmiştir diyor Lütfü Arslan. Hakikaten bu da çok böyle hamasi ifadeler gibi gözükebilir ama böyle ütopik haritanın harita olduğu bir zamanda, yani karıştığı, sınırların kalktığı, cetvelle çizildiği için milyonlarca cana mal olmuş ya da bir karışına nice kınalı kuzuları kurban etmiş o çizgilerin gittiği bir dünyada, vizelerin kalktığı, ticaretin herkesi aynı hizada birleştirdiği bir dünyada, bir efendim hizmet birlikteliği, seferberliği, bir efendim Allah için, Allah'ın dinini hiçbir başka gaye maksat olmaksızın, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum, herhangi bir statü istemiyorum, herhangi bir efendim mansıp istemiyorum, herhangi bir yardım yapmanızı da beklemiyorum. Ben ücretimi Allah'tan alacağım diyen yeni bir efendim hizmet kuşağı, yeni bir gönül dünyasını bezemiş, önce bunu yaparak hizmete hazır olmuş ve bu anlamda da önünde çıkabilecek bütün o efendim havatırlardan, gaidelerden belki salim kalmayı başarabilecek bir nesil geliyor. Ben Hüdayi Vakfımız vesilesiyle biliyorum, gideceği yeri, ya neredeymiş acaba şu diye önünü açıp haritaya bakan kardeşlerimiz var şu anda. Hamdolsun o efendim Kur'an hizmeti için, efendim oradaki ümmetin evlatlarına Allah'ı ve kitabını ve peygamberini hiçbir başka gaye olmaksızın öğretmek için giden nice efendim kınalı kuzular var. Allah hepsinin yolunu açık etsin. İşte dünya bizi bekliyor. Bu duygularla kaleme alınmış bir kitaptır. Rabbani Eğitim de diğer bir genç kitabımız. Yine muhterem Adem Ergül abimizin kitabı. Burada Adem Ergül abimiz hakikaten kişisel gelişim denen o alanı bizim medeniyetimizin dinamikleriyle yorumlama noktasında çok güzel eserler ortaya koyuyor. Rabbani Eğitim de aslında böyle bir kitap. Ve eğitimci anlayışıyla, eğitimci yaklaşımıyla Rabbani ölçülerin bizim dünyamızda nerede ve nasıl yer alması gerektiğini ifade eden yazılardan oluşuyor. Şöyle diyor Adem Ergül abimiz, insanı tanımayan onu geliştiremez. İnsan ise hala meçhul, bilinmez olmaya devam etmektedir. Onun beden yapısını bile keşfedilemeyen sayısız karanlık noktaları mevcut iken ve yine onun ruh dünyasına yönelik bilgilerimiz küçük bilgi kırıntılarından öte geçmez iken, insanı bu seviyede beşeri bilgilerimize güvenerek geliştirme çabalarımız hiç şüphesiz daima eksik ve hatta zaman zaman küçük büyük yanlışlarla mağlul, hastalıklı olmaya mahkum olacaktır. Fıtrata cehaletle yapılan müdahaleler onu geliştirmek değildir. Tam aksine ifsad etmektir. Bunun içindir ki insanın eğitiminde yaratana teslim olmak en emniyetli yoldur. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Kaf suresi 16. ayet. Andolsun ki insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine neler fısıldadığını da biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Tüm alem varlığı terbiye edip geliştiren alemlerin Rabbi olan Mevlamız, insanın terbiyesi için insanlığa son mesajı olan Kur'an-ı Kerim'de bir çerçeve planı sunmuş ve o planın pratiğini de son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eliyle göstermiştir. Bize düşen Kur'an'da gösterilen ve takip edilmesi istenen yol haritasını doğru anlamak ve şahsiyetimizin terakki ve tekamülünü bu esaslar üzerine bina edebilmektir. İşte bu kitabımızda ilahi terbiyenin sırlarını keşfe doğru bir yolculuk denemesi yapılacaktır. İnşallah Mevlamız refikimiz olur da bize emanet ettiği insaniyet cevherini zayi edenlerden olmayız diyor Adem Ergül abimiz. Genç kitaplığından tanıtacağımız son kitabımız, kıymetli dinleyiciler, Dünyayı Kurtaran Kız, muhterem Ayşegül Genç hanımefendinin kitabı. Ayşegül Genç'le ilgili geçen programımızda da bir yazısını okumuştuk. Kendisi Antalya'da ikamet ediyor. Velut bir kalemi var. Romanları var. Efendim daha evvel Genç Kitap'tan çıkmış Metropol Bedevisi adlı bir kitabı var. Yeni kitabı da Dünyayı Kurtaran Kız. İnşallah bu da hayırlara vesile olur. Şöyle kitaba adını veren yazının efendim başından birkaç satır okumak isterim. 28 Şubat sürecinde üniversite öğrencisiydim. Meclise giren Merve Kavakçı dışarı dışarı seslerinin esrik temposu eşliğinde salonu terk ediyordu. Ertesi gün sınıfa girdiğimde bazı esprili arkadaşlar bana da aynı tempoyla dışarı dışarı diye bağırdılar. Karşılıklı güldük. Okul hayatı biraz da şaka demektir zaten. Güler geçersiniz. Güldük geçtik. Lakin bir müddet sonra elime tutuşturulan uyarı cezası ile hiçbir şeyin geçip gitmediğini anlayıverdim. Her şakaya nüfus eden o kocaman gerçeklik payı gıcırtılı bir tren olup üzerime yürüyordu. Kendimi mescide atıp maddi mide ağrıları ve maddi kaygılar eşliğinde uzun uzun oturduğumu hatırlıyorum. Evet, o günden bugüne çok şeyler değişti, şükürler olsun. Geçmişteki acılara bakarak diyor Ayşegül Genç, bugünü güzelleştirmek denilen o retroperspektif tasavvurun, kısaca tecrübenin insanda çoğu zaman hiçbir işe yaramadığını görüyorum. Dün yoksul olanların bugün kredi kartı taksitleri, elektrik faturaları, bonus ve çiplerle boğuşarak hayatlarına bir nitelik kazandırdıklarını zannetmeleri daha büyük bir yoksulluk değil midir? Babasıyla arasındaki kuşak farkından şikayet edenlere bugün çocuğuyla arasında olan şeyin fark değil, boşluk olduğunu nasıl anlatacaksınız? Her şeye hayır diyen babaların oğulları bugün her şeye eyvallah diyen babalar olarak sorunları çözemiyorlar. Daha iyi okullara giden, daha iyi imkanlar sunan çocuklardan tek beklenti doktorluk, mühendislik olunca kapitalizm diğer boşlukları kendi argümanlarıyla dolduruveriyor. Peygamber Efendimiz kızı Fatıma'nın evine bakan duvarına onu sürekli görebilmek için bir pencere açtırmıştı. Çünkü Fatıma onun hazinesiydi. Bizse hazinelerimizi servislerin, yemekhanelerin, şehirlerin, alışveriş merkezlerinin, otogarların, öğrenci evlerinin göğe doğru uzanan duvarları arasına usulca bırakıp yitiriyoruz. Evet, zaman bizi birbirimizden ve kendimizden uzaklaştırıyor. Akıntıya kapıldığımız, küreksiz, tüpsüz sulara daldığımız, sistemlerin elinde oyuncağa döndüğümüz doğrudur. Ama yine de geçmişte bir yerlerde kendimiz olduğumuz anlar vardır. Salt, katıksız kul olduğumuzu hissettiğimiz nadir anlarımız. Onun yardımıyla buluştuğumuz, kalbimizde onu derinden hissettiğimiz, bir odada kimsesiz, aç ve yoksul beklerken onunla karşılaştığımız anlarımız muhakkak vardır. Kim ki incitilmiştir, mutlak onarıcı onun yanındadır çünkü. Kim ki yoksuldur, en büyük varın yanındadır. Kim ki kimsesizdir, en büyük kimse onunladır. Ama kim kendinde her şeyin var olduğunu iddia ediyorsa, onun yanındaki boşluk gün be gün büyüyor demektir. Yıllar önce okulun mescidindeki o kovulmuş kız da ona çok yakın hissediyordu kendini. Dünyayı kurtarabileceğine, yeni nesilleri imar edebileceğine, hakikati herkese ulaştırabileceğine derinden inanıyordu. Bu yüzden o günlere dönüp onun incitilmiş kalbine dokunduğum an yeniden enerjiyle bakabiliyorum hayata. Onun dışarı dışarı sesleriyle savrulmuş hayatına bakınca toparlanabiliyorum. Onun bir şey olabilme çabası beni bugün var ediyor. Herkesin hayatının bir aşamasında kadın erkek fark etmez, dünyayı kurtaran bir kız vardır muhakkak. Çelimsizliğine, cinsiyetine, yoksulluğuna ve incitilmişliğine, yani muteber olmayan ne varsa ona sahip olan, buna rağmen dünyayı kurtarma fikrinden ödün vermeyen bir kız vardır. Tüm sistemler onu bir kuyuya itmek için sıraya girmişken ona yakınlaşmak, kendinize yaklaşmaktır. Ona yaklaşmak bir kızı değil, dünyayı kurtarmaya yaklaşmaktır belki de diyor. Dünyayı Kurtaran Kız adlı kitabında Ayşegül Genç, kendisine bu duygulu yazısından ötürü tekrar tebrik ediyoruz. Kitabının da diğer genç kitapları gibi Rabbani Eğitim Adem Ergül abimizin, Gençliğe Kitabı Mehmet Dinç abimizin, Lütfü Arslan'ın Genç Peygamber ve Genç Dostları ve Dünya Bizi Bekliyor kitaplarının da hayırlara vesile olmasını buradan niyaz ediyoruz. Efendim bir genç zamanında daha sona geldik. Sizleri tekrar Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bir sonraki genç zamanında, yani gelecek hafta çarşamba günü 19 ile 20 arasında tekrar beraber olmak niyazıyla hepinizi Allah'a emanet.